Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz haftalarda Mülk suresine başlamıştık. Bugün de o surenin 3. ve 4. ayet-i kerimeleri üzerinden inşallah devam edelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâqa. Mâ terâ fî halkir rahmâni min tefâvut. Farci'il basara hel terâ min futûr. Thumma rci'il basara kerrateyni yankalib ileykel basaru hâsiyen ve huve hasîr. 7 kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözünde bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Göz, aradığı kusuru bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde sana geri dönecektir. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta okuduğumuz ayet-i kerimelerde Allah'ın ölümü ve hayatı insanları denemek için, onların hangisinin daha güzel ameller yaptığını kendileri de görsün diye yarattığını beyan etmişti. Burada da Rabbimiz insanın çevresinde bulunan diğer varlıkları haber veriyor. Özellikle insanın üst tarafında sema denilen bölgede yer alan, gözünün gördüğü alan ve onun ötesinde 7 kat gök olarak tabaka tabaka dizayn edilmiş, yaratılmış bir alana bizi yönlendiriyor. Ve o Allah'ın yarattığı göklerde, 7 kat gökte ne varsa bizim ulaştığımız, ulaşamadığımız, gördüğümüz, göremediğimiz, gök cismi olarak bildiğimiz yahut melekut alemi olarak idrak edemediğimiz ne varsa bütün bunlar Allah tarafından var edilmiştir, yaratılmıştır. O sayısını bile tam olarak tespit edemediğimiz bu alemlerde canlı cansız bu varlıkların hepsini birden yoktan yaratan ve sonra da milyarlarca yıldır sevk ve idare eden, üstüne üstlük bunlar arasında müthiş bir düzen kuran, bu düzeni aksaklığa mahal vermeksizin, kargaşaya, kaosa fırsat vermeksizin, ilmiyle, kudretiyle, azametiyle, sanatıyla idare eden yüce bir Rab vardır. Bu Rab Allah Teala'dır. Her ne kadar insanlar o yüce zatın kudretini, azametini bilemeseler de, hakkıyla onu tanıma imkanına erişemeseler de, Rabbimiz bütün eserleriyle adeta ayet ayet konuşmakta ve bize kendi varlığını haber vermektedir. Bizim kendi halimizde dönüp bakmaya, baktığımız şeylerin kendi büyüklüğünü, dehşetini idrak etmeye fırsat bulamayacağımızı, gafletin bizi büreceğini bildiği için her an gördüğümüz, her başımızı çevirdiğimizde tepemizde duran gök alemini, yıldızları, bulutları ulaşabildiğimiz kadarıyla gözümüzle ulaştığımız aletlerle ötesine sirayet etmeye çalıştığımız şu dünya semasını, gökyüzünü Rabbimiz bize tekrar hatırlatıyor. Adeta siz gözünüzü açtığınız andan itibaren görmüş olduğunuz o bulutların, ayın, güneşin, yıldızların hep orada olduğunu, bunun tabii normal bir şey olduğunu düşündünüz. Ama onları oraya getiren, başınızda onları bir plan dahilinde, aksaklık olmaksızın birbiriyle ahenkli bir şekilde sevk ve idare eden, onları gökte tutan, üzerinize yağmalarını, yıkılmalarını önleyen bir yüce kudreti görmüyorsunuz, diyor. Her şey kendi seyrinde tabii olarak devam ederken, bunun normal, sıradan olması gereken şeyler olduğunu düşünüyorsunuz ve bu hal sizi gaflete sevk ediyor. Halbuki hayatta tesadüfen var olmuş, tesadüfen devam eden ve tesadüfen mükemmel bir şekilde işleyen hiçbir sistem yoktur. İnsanlar bu çevrelerinde kendilerini kuran sistemi, içine doğdukları havuzu, o suyun tabii akışını adeta görmüyorlar, fark etmiyorlar. Bir balık olarak suyun içindeyken kıymetini bilmeyince, suyun dışına çıktığında nasıl o suyun ne kadar hayati olduğunu fark ediyorsa, insan da bulunduğu ortamda her şeyi hazır bulduğu için, her şey tıkır tıkır mükemmel bir şekilde işlediği için, içinde bulunduğu nimetlerin, Allah'ın sanatının, büyüklüğünün farkında değil. Nefes alıp verdiğimiz hava bir anda kesilse, şu başımızı çevirdiğimizde görmeye alıştığımız mavi gökyüzü, bembeyaz bulutlar bir anda kaybolsa, kan kırmızıya dönüşse ve bu günlerce bu şekilde devam etse, insanın hayatı alt üst olur, duyguları alt üst olur. Yine geceleri bizi aydınlatan, bizi varlığından haberdar eden ışıklarıyla ay, yıldızlar çıkmasa, hiç bulunmasa, biz onların varlığının, yokluğunun bizim için ne anlama geldiğini fark edemeyiz. Onlar o sabit programları, Allah'ın koyduğu programlarının dışına çıksa, yıldızlar adeta lapa lapa kar yağdığı gibi dünya semasına saldırmaya, düşmeye başlasa, insan kaçacak yer arar. Kısacası Rabbimiz büyük bir plan, büyük bir proje dahilinde insanın çevresinde gök cisimlerine, kainattaki diğer varlıkların işleyişine, bulutlara, yağmura, toprağa, topraktan çıkan bitkilere, o bitkileri yiyen hayvanlara, bunlar arasında muntazam bir hayat yaşayan insana tekrar tekrar dönüp bakmak gerekiyor. Rabbimiz bu hayatı nasıl var etmiş, nasıl idare ediyor? İnsan eğer Allah'ın kendine verdiği duyguları, düşünce imkanını, aklını bu kainata bakmakla, onun üzerinde tefekkür etmekle geliştirebilmiş olsaydı, belki de Allah'a ulaşmak için başka başka vasıtalara gerek kalmazdı. Ancak insan aciz bir varlık, aklını kullanmak imkanına sahip olmayan, aklını kullanabilmek için bile Allah'ın bir kullanım cihazı göndermesi gereken bir varlık. İşte ilahi kitaplar insana aklını nasıl kullanacağını, nerelerde kullanacağını, nerelerde kullanırsa o aklın hayrını göreceğini öğretiyor. Yoksa insan doğduğu andan öldüğü ana kadar belki binlerce, belki on binlerce kez göklere, gökteki yıldızlara, gök cisimlerine bakmış olabilir. Ama bir kere bile Allah'ın murad ettiği gibi bakmamışsa o bakışların hiçbir anlamı yok. Allah'ın muradı ne? Allah'ın muradı insanın tefekkürle bakması. Allah'ın kainata attığı imzayı görmesi. Onun ilmini, kudretini, azametini, saltanatını, sanatını görmesi. Ve bu büyüklük, bu ihtişam karşısında tıpkı gözünün gökyüzünde kusur arayıp çaresiz bir şekilde girip eli boş dönmesi gibi Allah'ın huzurunda kendi acziyetini hissetmesi, onun kudretinin, onun azametinin önünde boynunu bükmesidir. Kula yakışan kendi acziyetini hissetmesidir. Kula yakışan Allah'ın büyüklüğü önünde hem acziyeti sebebiyle secdeye kapanması hem de böyle büyük bir varlığın, kendisini yaratan varlığın, kendisine her türlü nimeti ihsan eden varlığın önünde beni kul olarak, insan olarak yarattın, beni Müslüman olarak var ettin, beni kendinden haberdar ettin diyerek secdeye kapanmasıdır. Bu aklın şükür secdesidir. Bu aklın acziyet secdesidir. İşte Rabbimiz kulunun bu şuurla kendine yönelmesini, bu şuurla kul olduğunun farkında olmasını istiyor. Rabbimiz bize böyle bir şuur, böyle bir tefekkür ufku, böyle bir basiret ihsan etsin. Bilindiği üzere Allah'ın tecelli ettiği üç ana merkez var. Bunlardan bir tanesi kainat. Kainat, Allah'ın isim ve sıfatlarının tam anlamıyla tecelli ettiği merkezlerden ilki. İnsan, bu tecelli mekanı olan kainata, kün emriyle yaratılmış bu varlıklara, canlı cansız, küçük büyük, bütün mevcudatıyla, varlığıyla kainata bakacak ve o kainatta Allah'ın yerleştirdiği adımlardan, yol işaretlerinden, güzergahlardan Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına gidecek. Kainat bu yönüyle Allah'ı bulacağımız bir kılavuz, bir rehber. İnsan toprağa bakarak, insan küçücük bir böceğe bakarak, insan örümceğe bakarak, insan ağaca, bitkiye bakarak, insan göklerdeki o devasa yıldızlara, galaksilere bakarak Allah'a ulaşabilir. İnsan tefekkür ufkuyla baktığı zaman kainat ona açılmış bir kitap olur. Okumayı bilen insan kainatı sayfa sayfa açar ve her bir köşesinde Allah'ın bir ayetini, ona işaret eden bir işaretini, bir alametini görür. Rabbimiz kainatın kitap gibi insana açıldığı, satır satır kainattan Allah'ı bulan o bahtiyar kulları arasına bizleri de dahil etsin. Allah'ın ikinci tecelli ettiği merkez, mekan, kelam sıfatının tecellisi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz burada da isim ve sıfatlarını bu sefer kaleme, bu sefer kelama dökerek bize haber vermiştir. Üçüncü tecelli ettiği mekan da, merkez de insandır. İnsan kainatın göz bebeğidir. İnsan içindeki inişlerle çıkışlarla, içindeki farklı tecellilerle kainatın özü, hülasasıdır. Rabbimiz kainat kitabını, Kur'an kelamını ve insan şaheserini hakkıyla okuyan o güzel kulları arasına bizleri de dahil etsin. Muhterem dinleyicilerim, Rabbimizin bu iki ayet-i kerimesinden sonra şimdi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine veciz ve kısa bir hadisine geçelim. Hadis-i şerif bu sefer Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten şöyle. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men sallel berdeyni dehalel cenneh. Muttefekun aleyh. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim iki serinlik namazını kılarsa cennete girmiş demektir. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif üzerinde birkaç cümle söylemek faydalı olacak. Şöyle ki, insanın cennete giriş kapısı onun salih amelleridir, ibadetleridir. İnsan sadece güzel ameller yaparak cennete giremez. Bu güzel amellerin, faydalı işlerin öncesinde, temelinde iman bulunmalıdır. İman sahibi İnsan, biraz önce uzun uzun anlattığımız gibi, Allah'ı tanıyan, bilen, onun kudretine, onun azametine teslim olan kimse demektir. Kalbinde iman bulunan insan, yaptığı amelleriyle bu imanını kuvvetlendirmiş ve mertebe olarak Allah'a yaklaşmış, derece derece manen yükselmiş olur. Bu ameller içerisinde bazı ameller vardır ki, Allah bir takım zorlukları sebebiyle onları diğer amellerden daha üstün kılmıştır. Bu hadis-i şerifte de, kim iki serinlik vaktinde namazını kılarsa cennete girmiş demektir buyurularak, özellikle namaz kılma, ancak namaz içinde de bilhassa iki vaktin namazına itina göstermek tavsiye edilmiş. Bu iki vakit hangisidir? İki serinlik vakti ne zamandır diye alimler bunun üzerine fikir tatisinde bulunmuşlar ve ilkinin sabah, ikincisinin de ikindi vakti olduğuna karar vermişler. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve ikindi namazlarına dikkat edilmesi hususunda diğer pek çok hadis-i şerifinde uyarılarda bulunmuştur. Niye sabah namazı, niye ikindi namazı? Çünkü bu iki namaz bir taraftan şahitli namaz statüsündedir. Yani Allah'ın bir geceleyin sabaha kadar nöbet tutan melekleri var her gece. Bir de gündüz vakti akşam vaktine kadar nöbet tutan melekleri var. İşte gece vakti nöbet tutan melekler sabah vakti nöbete gelen meleklere sabah namazında vazifelerini devrediyorlar. Ancak bu esnada gece nöbet tutan meleklerle gündüz nöbetini devralan melekler aynı vakitte, yani sabah namazı vaktinde aynı namaz saatinde buluşuyorlar. Bu yüzden sabah namazı meleklerin, gece ve gündüz meleklerinin birlikte bulunduğu, birlikte iştirak ederek kıldığı bir namaz. Bir de aynı melek grupları bu sefer gündüz nöbetçisi gece nöbetçisiyle ikindi namazında buluşuyor ve yine görev teslimi yapıyorlar. Böylece sabah namazı ve ikindi namazı gündüzün iki ucunda meleklerin bir arada bulunduğu, gündüz ve gece meleklerinin aynı anda iştirak ettiği namaz vakitleri. Ayrıca sabah namazı insanın uykusunu bölerek o tatlı uykusundan ayrıldığı, soğuk içinde abdest aldığı, bir takım zorluklarla mescide gittiği, adeta meşakkatin biraz daha fazla olduğu bir namaz. İkindi namazda hakeza, insanın akşam gelmeden önce işlerini toparlamaya çalıştığı, şunu da yetiştireyim, bu da bitsin dediği ve çoğunlukla meşgalelerin, yoğunlukların artarak ihmal edildiği, geciktirildiği bir namaz şekli. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki namaz vaktine, tabii bizim bildiğimiz bunlar, başka belki sebepleri, hikmetleri de olabilir, özellikle dikkat çekerek aman bu iki namaza itina edin, çünkü bunların hakkını veren, vaktinde gereği gibi bu namazları eda eden kimseye cennet vardır buyuruyor. Sadece bu iki namazı kılalım, diğerlerini kılmayalım. Hayır, bu öyle demek değil. Bütün namazlara, bütün beş vakit namaza vaktinde cemaatle kılacak şekilde dikkat etmek, riayet etmek lazım. Ama özellikle sabah ve ikindi namazlarının faziletine daha fazla itina göstermeli. Onların faziletinden, bereketinden, feyzinden mahrum kalmamaya çalışmalıdır. Hadis-i şerif buna işaret ediyor. Muhterem dinleyicilerim, bir de kıssayla inşallah bu hafta programımızı sonlandıralım. Şöyle ki kıssamız, Ebu Bekir Verrak, Kuddise Sirruh diye bir Allah dostu var. Bu zat içten içe ömür boyu Hızır Aleyhisselam'la karşılaşıp görüşmek istemiş. Ve bu arzusu adeta içinde yanıp tutuşurken kendine de bir takım güzel hasretler, güzel alışkanlıklar edinmiş. Her gün ibret almak maksadıyla kabristana gidip gelir. Bu esnada da gidişte ve dönüşte orada da biraz kalarak bir cüz Kur'an-ı Kerim okurmuş. Yine bir gün evinden o kabristana niyetle yola çıktığında nurani yüzlü bir ihtiyar kendisine selam vermiş. Ebu Bekir Verrak Hazretleri selamını almış. Yaşlı zat, benimle sohbet etmek ister misin demiş. Verrak Hazretleri tanımadığı bu kimseye peki demiş, olur. Beraberce yola koyulmuşlar. Yolda giderken, dönerken sohbet devam etmiş. İhtiyar ayrılmak üzere vedalaşırken, ömür boyu görmek istediğin Hızır benim. Bugün benimle sohbet ettin ama bir cüz Kur'an okumaktan da mahrum kaldın demiş. Şimdi muhterem dinleyicilerim, Hızır kimdir, nerededir, nasıl bir kimsedir? Aynı kimse yüzyıllardır yaşamakta mıdır, yaşamamakta mıdır? Bunlar uzun uzun tartışılmış konular. Öncelikle çok kısaca Hızır kimdir sorusuna cevap verecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın kendisiyle yolculuk yaptığı bir zattan bahsedilmekte. Bu zat ilmi ledün, yani Allah'ın kendisine verdiği bir bilgiyle faziletlere sahip, farklı bir ilme sahip bir zat. Hazreti Musa bu şahısla yolculuk yapıyor. O kimse çeşitli olağanüstü hadiselere, daha doğrusu Hazreti Musa'nın kendi aklıyla idrak edemediği bir takım fevkaladeliklere yol açıyor, sebep oluyor. İşte bir gemiyle gidiyorlar, kimsenin almadığı o gemide yolculuk yaparken karaya çıkmadan o zat gemiyi deliyor. Hazreti Musa diyor ki, ya sen bize iyilik yapan, kimsenin bize yardım etmediği bir esnada gemisini bize açan kimseye kötülük yapıyorsun diyor. Oradan çıkıyorlar. Bir köye geldiklerinde çocuğun bir tanesi arkadaşlarıyla oyun oynarken bu zat o çocuğu yanına çağırıyor ve Hazreti Musa'nın gözü önünde o çocuğu öldürüyor. Yine yolculukları devam ediyor. Bir köye gidiyorlar. Köy halkı bunlara kötülük yaptığı halde o zat o köyde bir bahçe duvarını kollarına sıvayarak aç aç akşama kadar inşa ediyor, tamir ediyor. Hazreti Musa da akıl erdiremiyor bunlara. Fakat o kimse baştan bir şart koşmuştu. Seninle ben yolculuk yaparız ama bana bir şey sormayacaksın. Her hadiseden sonra Hazreti Musa işin mahiyetini anlayamadığı için, ya bunu niye böyle yaptık, bunu niye böyle yaptık diye sorunca, Hızır üçüncü hadiseden sonra, artık duvarı inşa ettikten sonra, ben diyor sana o dayanamadığın üç olayı anlatayım ama artık sen yoluna ben yoluma diyor. Ve çeşitli şekillerde bu olayların sebeplerini anlatıyor. Sonunda Hazreti Musa hata yaptığını kabul ederek onun ilmine hayran kalarak yollarını ayırıyorlar. İşte ayet-i kerimede anlatılan bu olaylar Peygamber Efendimiz tarafından ümmetine açıklanırken bu şahsın Hızır olduğu haber verilmiş. Yani Hızır ismi hadis-i şerifte geçen bir isim. Tasavvuf kitaplarında yüzyıllar boyunca Hızır ismindeki bu şahsın çeşitli şekillerde farklı insanlara, farklı zamanlarda karşılarına çıkarak onlarla sohbet ettiği, onlara bir takım olağanüstü şeyler gösterdiği, yaptığı anlatılıyor. Fakat biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu an benimle aynı çağda yaşayan insanlar 100 yıl sonra ruhlarını teslim etmiş olacaklar buyuruyor. Yine biz biliyoruz ki Rabbimiz dışında baki kalan bir insan, bir varlık yok. Yani Hızır dediğimiz insan sonuçta bir insan, ölümlü bir insan. Hazreti Musa devrinde yaşamış ve bir takım olağanüstü imkanlara sahip olmuş olsa da sonuçta Rabbimiz onun da ruhunun kabz edilmesi için Azrail'i göndermiştir. Fakat bu ayetlerden ve bu hadis-i şeriflerden anladığımıza göre Hızır bir vazife icra ediyor. Adı Hızır olmasa da Rabbimizin alemi gayb denilen, görünmeyen alemden bir takım vazifeli melekleri var, vazifeli insanları var. Bu görevlendirdiği kimseler Allah'ın emrini icra ediyorlar ve vakti saati gelince adeta bayrak teslimi gibi kendinden sonraki bir insana bu vazifeyi bırakmış oluyorlar. Dolayısıyla Hızır manevi olarak farklı farklı insanlarla devam eden bir misyon icra ediyor. Ama bizim seçtiğimiz bu kıssada o Allah dostu zat Hızır'la karşılaşıp sohbet etmeyi gönlünden çok temenni etmiş. Fakat onunla sohbet etmenin de insana hem kazandırdığı hem kaybettirdiği şeyler var. Burada o kimse onunla sohbet ederken adeta Allah ile konuşma fırsatı olan Kur'an-ı Kerim okuma imkanından mahrum kalmış. Bir tercih yapmış. O tercih de böyle bir netice doğurmuş. O halde insanın bazen ömür boyunca istediği şeylerde bile bir takım eksiklikler, hatalar olabilir. Rabbimizden her şeyin hayırlısını temenni etmemiz lazım. Bize de hayırlı olan, en hayırlı olan, hakkımızda en hayırlı olan her şeyi Rabbimiz nasip etsin. Bize hayırlı olanları sevdirsin. Bizim için şer olacak şeylerden de bizleri muhafaza etsin. Bu duayla, bu temenniyle bu haftaki sohbetimizi tamamlamış olalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden tekrar devam etmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.